Ayrım 33, sayfa 319. Anais Çetelet, sabah saat 05.20'de aradığı şeyi buldu. Saat 05.30'da teyidini aldı. 05.35'te Jean-Luc Crosnier'i aradı. Polis uyumuyordu. Hala Marsilya ve çevresinde Victorianus'u bulmak için yürütülen operasyonları denetliyordu. A55 otoyolundaki sahil otoyolu bir jandarma karakolundaydı. Janus'un nerede olduğunu biliyorum dedi Anais aşırı heyecanlı bir sesle. Nerede? Nis'te. Neden Nis? Çünkü Christian Buisson, namı diğer Teneke orada ölüm döşeğinde. Teneke aylarca arandı, bulunamadı. Üzerinde hiçbir kimlik belgesi olmadan kıyıda bir yerde ölmüş olduğu düşünüldü. Teneke önce Toulon'a kaçtı. Sonra da Nis'e geçti. Hala orada. Palyatif tedavilerin uygulandığı bir tıbbi koordinasyon merkezinde kalıyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Bana verdiğiniz soruşturma dosyasını yeniden gözden geçirdim. Marsilya'dayken Buisson'u tedavi etmiş olan doktorla bir kez daha görüştüm. Erik Enosberg, sokak doktorlarından. Onu ben sorguladım. Size ne söyledi? Toulon'dayken Teneke'yi yeniden gördüğünü ve onu Arbur tövbekârları tarafından yönetilen bir eve yerleştirdiğini. Crosnier bir an durum muhakemesi yaptı. Elbette isimler, tarihler, yerler ona yabancı değildi. Janus oraya neden gitmiş olabilir? Çünkü tam olarak benimle aynı yolu izledi. Dün saat 18 sularında Enosberg'le temas kurmuş. Kendini polis olarak tanıtmış. Hemen oraya gitmek gerekiyor. Janus çoktan lise varmış olmalı. O kadar çabuk değil. Siz ve ben bir anlaşma yaptık. Benim kim olduğumu anlamadınız mı? Crosnier alay dolu bir kahkaha attı. Odamın kapısından girdiğiniz anda sizin kim olduğunuzu anladım. Heyecan yoksunluğu çeken şımartılmış bir çocuk. İnat uğruna polis olmuş bir küçük burjuva. Kendini kanunlardan üstün gördüğü için yasalara uymayan bir velet. Anais yaylım ateşini sineye çekti. Hepsi bu mu? Hayır, şu an için polis bile değilsiniz. Benim sorumluluğum altındaki bir suçlusunuz. Emniyet müfettişliğinden beni aradılar. Sizi sorgulamak için eve şeye bir ekip gönderiyorlar. Anais'in boğazı kurudu. Şakakları nemlendi. İnfaz başlamıştı. Yer çekimi olmayan bir boşluktaydı. Oksijene, yakıta aç bir alevdi sanki. İçgüdüleri hemen harekete geçmesini söylüyordu. Beni serbest bırakın. Birlikte hemen yola çıkalım. Tövbekârlar evinde Janus'u bekleyelim ve onu alıp buraya dönelim. Başka arzunuz? Bu tutuklamada size yardımcı olduğumu raporunuza yazarsınız. Dürüstlüğümden emin olduğunuzu belirtirsiniz. Bu davadan siz kazançlı çıkarsınız. Ve ben de böylece yeniden eski saygınlığımı kazanabilirim. Doldurulan bir tabanca topunun gürültüsünü andıran kısa bir sessizlik oldu. Sizi almaya geliyorum. Oyalanmayın. Burada emirleri ben veririm. Capito? Bizden yine kaçacak. Dipnot, Capito. Anlaşıldı mı anlamında İtalyanca sözlük. Sakin olun dedi Crosnier. Tövbekârlara haber verilecek. Onları tanıyorum. Marsilya'da da faaliyet gösteriyorlar. Nis polisini arayacağım ve Arbur evinin önüne kimseyi dikmeyin. Janus tuzak olduğunu anlayacaktır. Şaka mı yapıyorsunuz? Nis, Nox Kalesi'nden farksız. Her yerde kameralar var. Her sokağın köşesinde devriyeler var. Kurtuluşu yok, bana inanın. Şimdi benim adamlarımdan birini çağırın. Size kahve getirsin. Yarım saat içinde sizi almaya geliyorum. Dipnot, Nox Kalesi. ABD'de 1918 yılında inşa edilmiş, önce askeri karargah, sonra da 1937'den itibaren Hazine Bakanlığı'nın altın deposu olarak kullanılan kale. Nis'e varmamız ne kadar sürer? Hiç durmadan yol alırsak 1 saat 15 dakikada orada oluruz. Polis telefonu kapattı. Anais onun öğütlerini dinledi. Bir komiser yardımcısı onu serbest bıraktı ve asayiş şube yemekhanesine götürdü. Orada pek hoş karşılanmadı. Özür dilemesini, açıklamada bulunmasını, ezilip büzülmesini boşuna beklediler. O ise meslektaşlarına saldırmış, bordürlü kaçığı oynamaya devam etti. Düşmanca bakışları aldırmadan bir köşeye oturdu. Bir yudum kahve içti. Sanki boğazından aşağı koyu bir karanlık girmiş gibi hissetti. Coşkusu belli belirsiz bir bıkkınlığın etkisiyle azalıyordu. Kendini sorguluyordu. Gerçekten istediği bu muydu? Matthias Freire'yi hapisten kurtarmaya çalışmak. Onun en az suçla yargılanacağı bir mahkemeye çıkmasını sağlamak. Dün gece sadece Icarus dosyasını yeniden okumakla kalmamıştı. Janus'un notlarını da incelemişti. Bu notların en başından beri çarpıcı bir şeyler içerdiğini belli belirsiz de olsa hissediyordu. Freire, namı diğer Janus, ne bir yalancı ne de bir entrikacıydı. Tamamen aklı başında hareket ediyordu. Tıpkı Patrick Bonfils gibi bavulsuz bir yolcuydu. Kişisel bir teamülle yazılmış olmalarına rağmen bu notlar hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu. Satır aralarını okumayı başarmıştı. Onun iki kimliği iki psişik kaçıştan başka bir şey değildi. Hiç kuşkusuz diğer kaçışları gibi. Freire Janus, cinayetlerle ama ayrıca ve özellikle de kendisiyle ilgili bir araştırma sürdürüyordu. İlkini, gerçek kimliğini bulma umuduyla kimliklerinden her birine ulaşmaya çalışıyordu. Şimdilik son hallerin bir kronolojisini çıkarmaya muvaffak olmuştu. Ocak ayından bugüne kadar Matthias Freire'ydi. Ekim ayının sonundan Aralık ayının sonuna kadar da Victor Janus. Ama ya öncesi? Onu kemiren bir şüpheye cevaplar arıyordu. Minotaurus katili miydi? Aynı şekilde Icarus katili. Bir avcı mıydı ya da bir av mı? Yoksa her ikisi de mi? İçine daldığı bu olay onu hayli hayli aşıyordu. Şu ana kadar acemi şansı onun yanında olmuştu. Ama her an serseri bir kurşuna hedef olabilir ya da siyahlar giyinmiş şu gizemli adamların eline düşebilirdi. Notlarında onlardan siyasetçilerin sırtından geçinenlere gönderme yaparak teknokratlar diye söz ediyordu. Ayrıca Marsilya'da ilk olarak Aralık ayının sonunda onu öldürmeye çalışmış ki bu nedenle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Sonra 18 Şubat'ta ikinci kez ona saldırmış bir grup evsizden de bahsediyordu. Bu evsizlerden birini yakalayıp hırpalamış ve neden kendisini öldürmek istediklerini öğrenmişti. Bu herifler siyahlı katiller tarafından parayla tutulmuştu. Bogenville semtini mesken tutan bu herifleri sorgulamak gerekiyordu. Nice giderken bundan Krosnier'e bahsedecekti. O, Anais, sıçrayarak kendine geldi. İri yarı polis onu omzundan tutmuş silkeliyordu. Yemekhanenin koltuğunda uyuyakalmıştı. Aralık kapıdan gidip gelen mavi üniformalıları gördü. Devriyeliler nöbet değiştiriyordu. Saat kaç? 7:20. Anais yerinden fırladı. Geç kalıyoruz. Bir saat içinde orada oluruz. Tövbekarlar uyarıldı. Polis de yerini aldı. Size söylemiştim. Sivil polisler. Ne dediğinizi biliyorum. Janus'un silahlı olduğunu söylediniz mi? Beni aptal mı sanıyorsunuz? Sizi arabada bekliyorum. Anais yukarı ofise çıktı. Ceketini giydi. Tuvalete uğradı. Kafasını ılık suyun altına soktu. Kanın şakaklarına hücum ettiğini hissetti. Midesi bulanıyordu ama soğuk algınlığı geçmişti. Ev eşin kapısında büyük bir mutlulukla soğuk havayı ciğerlerine çekti. Krosnier direksiyondaydı. Çevresine bakındı. Başka araba yoktu. Ne süvariler vardı ne de büyük bir operasyon hazırlığı. Küçük çaplı ekip fikri hoşuna gitti. Sivil ekip arabasına doğru yürürken cep telefonu çaldı. Beceriksizce çıkarırken yere düşürdü, eğilip aldı. Alo, Lekoz. İsim sanki başka bir gezegene aitti. Metis'le ilgili olarak arıyorum. Nedir? Anais bir türlü dikkatini toplayamıyordu. Krosnier arabayı çalıştırmıştı. Motoru homurdanan arabada onu bekliyordu. Dün gece sana sözünü ettiğim gazeteciyle görüştüm. Patrick Koskas. Bu konuyu derinlemesine kurcalamış. Hangi konuyu? Metis'i tanrı aşkına. Gerçekten çok acelem var dedi Anais dişlerinin arasından. Bana anlattıkları oldukça çarpıcı. Ona göre Metis askerlerle bağlantısını hiç kesmemiş. Bunları daha sonra konuşsak olmaz mı? Hayır. Koskas'a göre bu grup en inatçı iradeleri kırabilecek moleküllerle ilgili kimyasal araştırmalar yürütüyor. Bir tür doğruluk serumu. Eğer bu tarz şeyleri bana anlatmak için beni aradıysan daha sonra konuşalım. Anais, başka bir şey daha var. Başkomiser ürperdi. Lekoz hiçbir zaman ona Anais diye hitap etmezdi. Bu bir şefkat gösterisinden ziyade bir korku ve telaş belirtisiydi. Koskas anonim şirketin hissedarlarının listesini ele geçirmeyi başarmış. Krosnier arabanın lastiklerini öttürerek manevra yapıyordu. Anais koşar adımlarla arabaya yöneldi. Tüm bunları daha sonra konuşalım Lekoz. Ben, bu listede tanıdığım bir isim var. Anais eli kapı kolunda bir an taş kesti. Kim? Baban. Sizi uyarmak isterim. Aklı gelip gidiyor. Jean-Michel onu Arbor evinin önünde bekliyordu. Bina Republic Caddesi'ndeki diğer binalardan oldukça farklıydı. Canlı renklere sahip modern bir binaydı. Koyu sarı, açık sarı, parlak sarı. İnsanların son günlerini geçirdiği yer için bu kadarını beklemiyordu. Özellikle tövbekar Jean-Michel tuhaf bir şekilde ona asabi gelmişti. Bir şeylerden mi şüphe ediyordu? Sabah gazetelerini mi? Birinci sayfada resminin bulunduğu okumuştu. Geri adım atmak için çok geçti. Janus duvarlardan birinde üzerinde kırmızı bir haç bulunan beyaz, büyükçe bir panonun yer aldığı bir holü adamın peşi sıra geçti. Panoda dua et, çalış, sev yazıyordu. Hiç konuşmadan merdivenlere yöneldiler. Janus evrak çantasıyla ile dosyayı beraberinde getirmişti. Otele geri dönmeyi düşünmüyordu. Tövbekarın ardından basamakları çıkarken onu inceledi. Beyaz entarili, kapüşonlu, belinde ip kemer olan yaşlı birini bekliyordu. Ancak Jean-Michel, kazak ve kot giymiş, 50'li yaşlarda atletik yapılı biriydi. Alabroz kesilmiş saçları vardı ve kemik çerçeveli gözlük takıyordu. Çatı penceresinden sızan zayıf ışığın aydınlattığı bir koridora girdiler. Ayaklarının altındaki gri linonyum bir nehrin yüzeyi gibi parlıyordu. Etrafa boğucu bir sessizlik hakimdi. Mekanın doğasını ele verecek ne bir panon ne de bir koku vardı. İnsan kendini rahatlıkla bir sosyal yardım kuruluşunun ofisinde veya bir vergi dairesinde sanabilirdi. Jean-Michel bir kapının önünde durdu ve ışığı arkasına alacak ona doğru döndü. Elleri belindeydi. buyurgan bir görüntüsü vardı. Sanki Janus için kıyamette yargı günü gelmişti. Durumunu göz önüne alarak size 10 dakika veriyorum. Janus sessizce boyun eğdi. Her şeye rağmen saygılı davranmak zorundaydı. Jean-Michel kapıyı vurdu. Cevap yoktu. Anahtar demetini çıkardı. Balkonda olmalı dedi kapının kilidini açarken. Balkonda oturmayı çok seviyor. Daireye girdiler. Aslında sabah güneşini doldurduğu bir stüdyoydu. Dalgalı parke, açık renk duvar kağıtlarıyla kaplı boş duvarlar. Sol tarafta kusursuz bir açık mutfak. Her yer tertemizdi. Her şey pırıl pırıldı. Her taraf bir laboratuvar gibi soğuktu. Jean-Michel işaret parmağını açık balkon kapısına doğru uzattı. Balkonda şezlongda oturan bir adam vardı. Arkadan görünüyordu. Tövbekar iki elinin parmaklarını açarak uzattı. 10 dakika, 1 dakika fazla değil. Geri dönüp ayaklarının ucuna basarak odadan çıktı ve Janus'u 2 günden beri aradığı, şimdi birkaç metre ilerisinde duran adamla yalnız bıraktı. Janus elinde çantasıyla ilerledi. Christian Buisson güneşe doğru dönmüş, çenesine kadar çektiği bir örtünün altına girmişti. Balkon caddeye bakıyordu. Görüş alanı karşıdaki apartmanla sınırlıydı. Trafik gürültüsüne düzenli aralıklarla geçen tramvayın titreşimleri eşlik ediyordu. Selam Teneke. Yaşlı adam kımıldamadı. Janus kapı eşiğini geçip balkona çıktı ve korkuluğa dayanarak onun tam karşısında durdu. Buisson başını kaldırıp bakma lütfunda bulundu ve hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi. İçi saman doldurulmuş bir mumyayı andırıyordu. Nihayet sordu. Beni öldürmeye mi geldin? Janus balkonda duran katlanır bir koltuğu aldı, açtı. Sonra sırtı yine parmaklığa dönük olarak onun yanına oturdu. Seni neden öldürmek isteyeyim? Tenekenin yüzünde bir kıpırdanma oldu. Yüzünü mü buruşturuyordu yoksa gülümsüyor muydu anlamak imkansızdı. Adamın pörsük, gri, solgun bir teni vardı. Derisinin altından adaleleri, tükenmiş kirişleri, çökmüş hatları görünüyordu. Donuk gözleri, göz çukurlarına sanki vidalanmış gibiydi. Tüm suratı civaya batırılmış bir kirpi gibi kıllarla kaplıydı. Seninle Sormico'yu hakkında konuşmak için geldim. Elbette. Bunu bilgitçe bir ifadeyle söylemişti. Neredeyse kurnazca bir tavırla. O anda Janus ölmek üzere olan bu adamdan aklı başında tek bir kelime bile öğrenemeyeceğini düşündü. Bunun için kat edilmiş onca yol. Aklını yitirmiş ve yaşlılığında hala aptal oynamak isteyen çağ dışı kalmış bir moruk. Janus bu pinti herife merhamet duymak istiyordu. Ama bu binadan yeni bilgiler öğrenemeden ayrılırsa kendi hayatının ne olacağını düşünemiyordu bile. Beni öldürmeye mi geldin? Janus yine dedi. Sanki bir kısır döngünün içindeydi. Bunu neden yapayım ki? Haklısın diye sırıttı Teneke. Bana kalan tek şey ölüm çünkü. Ardından dilini şaklattı ve sıldadı. Oraya gitmeyi severim. Janus eğildi ve kulak kabarttı. Hiç kımıldamaması gerekiyordu, hiç soluk almaması. Güneşin doğuşuyla beraber şafakta oraya giderim. Kışın, sabah 8 sularında. Teneke sustu. Janus onu cesaretlendirdi. O gün de öyle mi yaptın? Adam tek kaşını kaldırdı. Janus, Teneke'nin bakışlarındaki açgözlü pırıltıyı hemen tanıdı. Yanında içecek bir şey var mı? Janus bunu hesap etmeliydi. Serseri takımının evrensel dili. Anlat bana. Gidip sana içki alacağım diye yalan söyledi. Tabii ya. Anlat. Dudakları ezilen bir pro sesi çıkararak kımıldadı. Sanki bir şeyler çiğniyordu. Belki de birazdan sarf edeceği sözcükleri. Benim süper bir gücüm var dedi sonunda. İnsanların öleceklerini hissediyorum. Buna havadaki manyetik dengesizlik neden oluyor. Bunu kafamdaki metal sayesinde algılıyorum. İşaret parmağıyla kafasını gösterdi. Tıpkı büyücüler ve tahta çubukları gibi anlıyor musun? Anlıyorum. O sabah koyda bir adam öldü. Patikada yürüyordum. Kumsala kadar gelmiştim. Her yerde yosunlar ve denizin taşıdığı pislikler vardı. Teneke sustu. Yeniden çiğnemeye başladı. Güneşin altında üstündeki örtüye rağmen titriyordu. Trafiğin uğultusu gittikçe artıyordu. Bu kez bir acıma duygusu Janus'u sardı. Unutulmuş bir evsizin son anları. Aslında bu stüdyo o kadar soğuk değildi. Tövbekarlığın çabası boşuna gitmemişti. Nis güneşinin altında ölmek hakkına sahip olanlar sadece yaşlı zenginler değildi. Kumsalda ne gördün? Kumsalda değil, kayaların dibinde. Önünde oturan evsiz sabit gözlerle bakıyordu. Yeniden manzarayı seyre dalmıştı. Gri, bulanık ve telaşlı gözleri açık olarak birikilmiş midyeler gibi kuruyordu. Melek vardı. Melek ve açık kanatları. Güzeldi, kocamandı. Ama melek yanmıştı. Uçarken güneşe çok yaklaşmıştı. Teneke belki kafayı kırmış olabilirdi. Ama suç mahallini herkesten önce o bulmuştu. Güneş sırtını kavurmasına rağmen Janus da teneke gibi titremeye başladı. Öne doğru eğildi ve yaşlı adamı silkelememek için insanüstü bir çaba gösterdi. Aramaya geldiği adam orada elinin ulaşabileceği bir mesafedeydi. Meleğin yanında başka biri var mıydı? Bir adam gördün mü? Zombi vıcık vıcık gözlerini devirdi ve Janus'a baktı. Bir adam vardı. Ne yapıyordu? Dua ediyordu. Yanus bu cevabı beklemiyordu. Nasıl yani? Dizlerinin üstündeydi, meleğin yanında ve hep aynı kelimeleri yineliyordu. Hangi kelime teneke? Onu duydun mu? Hiçbir şey duymadım. Çok uzaktaydım. Ama dudaklarını okudum. Bu da benim başka bir yeteneğim. Sağırdı sizlerle çalıştığım merkezde. Ne diyordu Tanrı aşkına? Kanserli adam sırıttı ve çenesinin altına sıkıştırdığı örtünün içinde büzüldü. Yanus kendini olta iğnesinin ucuna takılı bir balık gibi hissetti. O sırada aşağıdan gelen ve caddeyi dolduran bir müziğin, daha ziyade çekiç sesini andıran düzenli bir sesin farkına vardı. Tuhaf, grotesk, tok bir müzik. Bir kabus müziği. Şehrin diğer ucunda karnaval başlamıştı. Sakin olmaya çalıştı ve ölümün eşiğindeki adamın kulağına fısıldadı. Teneke, bu bilgiyi almak için uzaktan geldim. Meleğin yanında dua eden adam ne diyordu? Hangi kelimeyi tekrarlıyordu? Rusçaydı. Rusça mı? Kanserli adam bir çengeli andıran parmağını örtünün altından çıkardı ve tempo tutmaya başladı. Duyuyor musun? Bu karnaval. Hangi kelimeyi tekrarlıyordu? Teneke hala kemikli işaret parmağını sallamaya devam ediyordu. Hangi kelime teneke? Hiç durmadan matruşka diyordu. Bu ne demek? Kanserli adam ona göz kırptı. Beni öldürmeye mi geldin? Yanus örtünün altından onu yakaladı. Tanrım, seni niye öldüreyim ki? Çünkü dua eden adam sendin, pislik herif. Yanus adamı bıraktı ve balkon korkuluğuna doğru geriledi. Arkasında müzik yükseliyor ve gitgide artıyordu. Trafiğin gürültüsünü bastıracak ve balkon zeminini titretecek hale gelmişti. Teneke işaret parmağını Yanus'a yöneltti. Meleğin katili sensin. Onu öldürdün ve onu yaktın. Çünkü sen bir iblissin. Sen şeytanın hizmetkarısın. Yanus az kalsın arkaya düşüyordu. Korkuluğa tutundu. İşte o anda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark etti. Karnavalın müziğine nüfuz eden bir uğultu. Geçit töreninin ritminden daha güçlü. Trafiğin uğultusundan daha güçlü. Sokağa doğru döndü. Aynı anda her yönden polis arabaları geliyordu. Tepe lambaları güneşin altında dev elmaslar gibi parlıyordu. Araba kapıları açılıyordu. Üniformalılar çevreye dağılıyordu. Yanus iki eliyle korkuluğa yapışmış, taş kesmiş bir halde aşağıdaki sahneyi izliyordu. Her ayrıntı gözüne çarpıyordu. İki renkli tepe lambaları, kırmızı kolluklar, silahlar. Kalabalık kenara çekiliyordu. Tramvaylar yavaşlıyordu. Tövbekarlar polisleri karşılamak için acele ediyorlardı. Hepsi tek bir insan gibi başını yukarı kaldırdı. Yanus'un son anda geri çekilmek aklına geldi. Yeniden caddeye baktığında silahının namlusuna mermi sönen Anais Çetelet'i gördü. Hiç düşünmeden balkonun sol ucuna yöneldi. Çantasını fırlattı. Korkuluğu açtı ve aşağı doğru inen bir oluk borusunu yakaladı. Tenekenin alaylı gülüşleri ve karnavalın gürültüsü esnasında elleriyle boruyu sımsıkı tutarak, ayaklarıyla destek alarak bir maymun gibi aşağı indi. Sonra boşlukta dönerek atladı. Asfaltı tam karşısına almıştı. Çarpmanın etkisiyle nefesi kesildi. Kemiklerinin etine saplandığını sandı. Yerde yuvarlandı ve tüm çıkışları tutmuş üniformalıları tersten gördü. Hapı yutmuştu. Büyük bir şaşkınlık da, acı da, panik de hissetmediğini düşündü. Adamlar dönmüş ve silahlarını ona çevirmişti. Işığın ve sirenlerin gürültüsü içinde, kasketlerinin altında titreyen ve en az onun kadar, hatta ondan daha fazla korkan adamların titrediğini görebiliyordu. O esnada sağ tarafta bir tramvay belirdi ve görüş alanını kapattı. Silahlı polislerin yerini güneşten parlayan camların ardındaki yolcuların şaşkın suratları aldı. Hiç düşünmeden ayağa kalktı. Çantasını yerden aldı ve karnaval müziğine doğru koşmadan önce mırıldandı. Matruşka. Hayatı büyük bir yalandan başka bir şey değildi. Ayrım sonu sayfa 329. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Capito. Capito. Knox. Knox. Patrick Koskas. Patrick. Kosks. Republic. Republic. REPUBLIQUE